Ayrım 29. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 355. Öte yandan da sabahki bakanlar kurulunun onayladığı kararı kamuya ilan etmek için seçtiği an budur. Proletaryan solun dağıtılması, yatışma tedbirlerinden yana biri elbette başka türlü davranırdı. Fakat onun taktiği değişmedi. İlgisizlikten, duygusuzluktan ya da genel düşmanlıktan mümkün olduğu kadar gürültülü bir kışkırtma denemesi yapmak. İşte bunda tam başarı sağlıyor. Bunun sonucu güzel sanatlardaki gösteri ve şarap halindeki miting oluyor. Polisler bombalanıyorlar. Akşamına Adalet Sarayı yakınında, Courtier Latin'de, Saint-Germain-de-Pré'de kavga kopuyor. Sabahın 4'üne doğru bir gömlekçinin ve bir drugstore'un vitrinleri aşağı iniyorlar. Motorize miğferdi coplu devriyeler ise hakiki bir insan avı düzenliyorlar. Şenlik ertesi gün kararın ilanında, Döntek için 1 yıl, Le Bris için 8 ay, bütün Fransa'ya yayılıyor. Rennes'de, Bordeaux'da, Grenoble'da dövüşülüyor. Nice'de Nismaten'in 10.000. nüshası bir komando tarafından yakılıyor. Paris'te 2 banka şubesi soyuluyor. Saint-Cyr merkezi, bilimler fakültesi ayaklananlara geri çekilme yeri oluyor. Akşamın geç vaktine dek küçük gruplar polisi hırpalıyorlar, koşuyorlar, sıvışıyorlar, atılıyorlar. Aşırı çalışmış olan CSE'ler gelip geçenleri, aylak gezenleri, sinema seyircilerini rastgele bombalıyorlar, copluyorlar. Kırılan her vitrin, yaralanan her polis İçişleri Bakanlığı için bir kutsamadır. Her şiddet hareketi kırıcıya karşı kanunu haklı çıkarıyor ve halkın düşüncesini ekonomik sorunlardan öteye çeviriyor. Bilanço, binlerce kişiyi sorguya çekme, 50 kadar tutuklama, 2 fakültenin 3 gün kapatılması, sol parti ve sendikaların oy birliğiyle protestosu. Marcelin, olağanüstü bir hata işledi diye yorum yapıyor ertesi gün liberal basın. Artık kanun dışı olan proletaryan solun bir yöneticisi, çatışmanın tarihini biz seçmemiştik diye kesinlikle belirtiyor. Davanın açılmasını örgütümüzün dağılmasıyla rastlaştırmış olan hükümettir. Blöf yapıyordu ve blöf yaptık ama kazandık. Kesinlikle hayır. Bu fırtına pek büyük de olsa bir bardak suda koparılmıştı. Kanıtı şudur, belli belirsiz protesto dalgaları kamuoyunun genel hareketsizliğine çarpıp kırılmışlardır. Buna karşılık bakanın hareketi tekrar oluşturmaya girişmekten geri kalmayacak olanlara karşı kovuşturmaları başlamak için artık uygun vakti vardır. Bazıları grupçukların yasaklanmasının yasa dışı olduğunu söylüyorlar. Önemi yok. Danıştay bu nokta üzerine elbette 1 ya da 2 yıldan önce karar vermeyecektir. En sonunda 8 Haziran'da kırıcılara karşı kanunun kesinlikle kabulü genel karışıklık içinde büsbütün görülmeden geçiyor. Haber gazetelerde 10 satırlık yer alıyor. Muhaliflerin en son pişmanlıkları ve kanıtları yeni olaylarla süpürülmüştür. Müstesna durumda müstesna kanun. Surat asılıyor ama boyun eğiliyor. 4 ay süresince iktidar tarafından kullanılan yöntemlerden çıkan ilk ve en aydınlık sonuç. Rejim artık gerekli saydığı yöntemin yollarına vermiştir. Bu yollar elin yetişeceği yerde var oldukça geleceğin çatışmaları sırasında onları kullanmak eğilimi ancak kuvvetli olabilir. Bununla birlikte tek sorumlular olarak Raymond Marcelin gibi adamları ve son etkinlik olarak Cumhurbaşkanını sorumlu tutmak saflık olur. Oy verenlerce görevlendirilmiş olarak halkın iradesine meydan okuyamazlar, yalnız onunla oynayabilirler. Belki de benzeri durumlar karşısında konulmuş herhangi bir ekip, grup ya da parti hissedilir derecede aynı şekilde hareket etmiş olurdu. Gerçek sorumluluk egemenlerle egemenlik altında olanları, elde oynananları elde oynananlarla verilmiş bir ekonomik durum temeli üzerinde bağlayan ve karşı karşıya getiren diyalektik içinde aranmalıdır. 1970 Kasım'ında hükümetin politikası oldukça yerine oturmuş gibi görünüyordu. Çünkü George Pompidou ile Şaban Delmas o tarihte halkça tutulmanın bütün rekorlarını kırıyorlardı. Ve IFOP'un bir yoklaması polis bakımından şu görüşü ortaya çıkarıyordu. Halkın %44'ü polisin yeterince sert olmadığını, yalnız %9'u çok sert olduğunu, %32'si çok iyi davrandığını düşünüyordu. Ayrıca %33 solculara karşı pek sert, %12 sert ve %18 tam gerektiği gibi diye yargılıyordu. Bazılarına göre şimdiki güçlenmeyi ve gelecekteki baskıyı haklı göstermeye gidecek belirgin rakamlardı bunlar. Gerçekten kitleleri elde oynatmanın başarısını gösteriyorlardı. Çünkü en sonunda vatandaşların coplamaları alkışladığı ve daha şiddetle inmelerini istediğini görmekle insan nasıl hayret etmez? Bir Merihli için apaçıktır. Eğer Fransız toplumu gerçek bir uyuma doğru gidiyorsa, bir avuç gözü dönmüşler diye anlatılan aşırıların paraloları hiçbir yankıyla karşılaşmamış olurdu. Böyle olmadığına göre çok işçinin şimdiki düzende temel bir uyumsuzluk duyduğunu kabul etmek gereklidir. İktidarın adamları hareketi bastırmışlardır. Fakat bunu yaparak onun gelişmesine katılmışlardır. Raymond Marcellin kısacası karşı durum alma atılışı ne denli sertleştiyse Mao'culuğu o denli yaratmıştır. Gerçekten de Fransa artık hissedilmez derecede örtülü ön faşizm dönemi denilebilecek duruma girmiştir. Bazı işaretler yanıltmıyorlar. Uzun 7 yıl için seçilmiş devlet başkanı fazla ileri giderse halkın sabırsızlık gösterilerinden başka gerçek karşı ağırlıklar olmaksızın yasamanın yetkisi üzerine geniş bir şekilde el attığı başkanlık rejiminin kuruluşu. Fransız ulusuna değil de devlete ve onun otoritesine sürekli güven tanıklıkları yapmalar. Cumhurbaşkanı tarafından genç zihinlerde düzeni sürdürmeye en elverişli ve en sağlam çekirdek sayıları aileye güven tanıklıkları yapmalar. Çünkü gençler toplumsal rahatsızlığın başlıca sorumluları olarak tutuluyorlar. Şurası doğrudur. 1952'ye dek ülkenin elinde kargaşacı çocuklarının çok dolu kanını boşaltmak için eksiksiz açık yara bulundurmuştur. İki dünya savaşı ve bitmeyen sömürge hareketleri. Şimdi savaşların dünyanın sonunu getirme tehlikesi olduğundan yeni kuşakların heyecanlı isteklerini toplumun sindirmesi, özümlemesi ve yararlı bir hale sokması daha güç oluyor. Kuvvetli olmak isteyen devlet dayandığı şeyler üzerinde hayli güçsüz görünmek zorunda kaldığını fark etmiştir. Sonuç mali skandalların oldukça etkileyici bir azmasıdır. 1958'e dek hükümet ekiplerinin sürekli değişmeleri, çıkar sağlamaları, iktidar adamlarının ve iktidardaki partilerin arasına rekabetin ve kıskançlığın girmesiyle akıl alır bir alt düzeyde sınırlanıyorlardı. Artık durum bu değildir. Çıkar kaynaklarının çevresindeki suç ortaklıkları ağları çoğalmışlardır. Bulanık sular kokuşmuşlardır. Uzun zamandan beri parayı, iktidarı ve kapkaççıları çıkar üzerine kurulmuş bir sistemde birleştiren organik bağlar asla bu denli açıkça ortaya çıkmamıştır. En anlatımlı skandallardan biri kuşkusuz Etecinki, yani teknik, ekonomik ve ticari incelemeler, saygıdeğer bir girişim halinde kamufle edilmiş, o şantaj hazırlama politik yasa dışı para çekme yerininki olmuştur. Burayı De Gaulle zamanının SAC'sinin uluslararası sorumlularından biri, üstelik Kudüs Tapınağı Tarikatı'nın yüksek kişilerinden olan Monsieur Charlie denilen Charles Lacourse yönetmektedir. Avar gazetesine göre olay için görevlendirilen sorgu yargıcı Bay Michaud, Terne alanının bir bankasının kasasında Monsieur Charlie'ye ait ele verici bir takım belgeler meydana çıkarmıştır. Çoğunluğun ve muhalefetin politik adamları üzerine gizli dosyalar, solcuların kara listeleri, polis fişleri. SAC ile polisin eylemciler bölümünü birleştiren bağları açıkça ortaya koyan ve Etecin düzenli bir şekilde ama gizlice paralel polis olarak kullanıldığını ispatlayan elemanlar. Sonra uzun şifre dizileri, adlar, tarihler, bazı banka binalarının işaretlenmesi. Mayıs 1968'den sonra frankın değerinin düşürülmesinden ve markın değerinin yükseltilmesinden söz edilmeye başlandığı sırada uygulanmış olan kapital kaçırma tarzının maddi kanıtı. Bu bazı de Gaulle'cü politika adamları kadar iktidarın destekçileri sanayicilerle maliyecileri bulaştırıyordu. Buna Monsieur Charlie'nin OAS zamanında en katkısız Çeko geleneği içinde hakikilerini maskelemek için sahte anti-golist ağlar kurarak kışkırtıcı ajan olarak çalışmış bulunduğunu, Etecin İspanya'da uyuşturucu madde kaçakçılığında uzmanlaşmış bir şubeye sahip olduğunu, devletin pazarlarını açık göz tüccarlar yararına elde etmeye girişmek için nüfuzunu kullandığını, böylece ordunun bir dikenli tel işinde Patrimoine France Siyenin müdürü Claude Lipski'den 3 milyon frank istemiştir. Öte yandan Lipski de bir emlak işinde suçlanarak İsrail'e sığınmıştır. Eklersek tüm bunlarla rejimin belli bir görünüşünün dikkate değer bir tablosunu elde ederiz. Elbette iktidarın bütün adamları böyle bir çirkefin içinde çırpınmıyorlar. Fakat çirkef vardır. Bunlar bütün şu uğursuz göz boyacılık kulisleridirler. El çabukluğu numaraları için gereçlerin yığıldığı yardımcı araçlar mağazası. Bu tür derin çukurdan yükselen çürüme kokuları hiç değilse çıkar mezhebi içinde biraz oburca bir abartmayı açığa vuruyorlar. Her şey şunu sandırıyor, iktidar beceriksizliğinden dolayı çevresini azarlamış ve ona daha büyük bir gizliliğe geri dönmeyi öğütlemiş, sonradan görme küstahlığını cumhuriyetlerin geleneklerine daha uyan bir ikiyüzlülükle değiştirmeyi rica etmiştir. Ama ön faşizm dönemi aşılmamıştır. Çürümeye karşı dirençler hala şiddetlidirler. Baskılardan, haksızlıklardan, iktidarın onlardan yapmalarını istediği yolsuzluklardan bezen memurlar sabırsızlık ve isteksizlik belirtileri gösterdiler. Başka zamanlarda gizli kalacak olan bütün bu skandalların kanunun bilgisine taşınmasına imkan sağlamış olanlar onlardır. Aynı şekilde bazı yüksek görevliler ellerinden geçen işlerde sonuna dek gitmeye giriştiler. Bunlarda yönetici partinin ilişkisi vardır. Pasif polisin ve hiç değilse bir bölümünün gizli bir baş kaldırmasının hayli belirtisi kendini gösteriyordu. Belki geçici bir çaba grevi daha çok. Bu zaten hiçbir çare önermiyor ve bürokrasi makinesinin insanca davranış dışı anonim ve sorumsuz görevini yapmasına tümüyle engel olmuyordu. Polisin geçirdiği hakiki vicdan bunalımı açığa vurucudur. Bir yandan baskının yapılması içinde işlenen her türlü kötüye kullanmalar, polis arabasında dayak yiyen sonra suç yüklenen gazeteciler, basın kartı taşıyan polisler, bu koşullarda gazetecilere de polis kimlik kartları vermemek için, yaylım ateşine tutulan genç göstericiler, son suçlamalar, kimlik kontrolleri, coplamalar, zorbalıklar, görünür şekilde yolsuz mahkum etmeler, bireysel özgürlükleri her türde çiğnemeler, taşmalar, günlük olaylar haline gelmiştir. Polisin sözü namuslu insanın sözüne karşı yemin sayılıyor. Davalaşma halinde bu sonuncusu mahkemeler tarafından haksız çıkarılacağını göreceğinden emin olabilir. İhtiyatlı bir kişi otoritenin temsilcisiyle tartışmaz. Evet memur bey, peki memur bey der. Taşmalar bir yandan düzenin bekçilerine rejimin oynattırdığı baskıcı roller ebedi gönül sarhoşluğundan ileri geliyor. Aşırı bir güçle donanmış bazı polisler bunu kötüye kullanma eğilimine sahip olmaktan başka bir şey yapamazlar. Rejim onlara ihtiyacı olduğundan aşırılıklarını örtbas eder. Çünkü en aşırıcı elemanlar yıkıcı savaşta en iyi kullanılanlardır. Gözetmenler üzerinde doğrudan doğruya kontrolü olmayan halk, gerektiğinde yakınmalarının etkiyle izlendiğini görme garantisi olmaksızın protesto etmekten başka bir şey yapamaz. Cumhuriyetçi düzenin liberal bir anlayışına bağlı kalmış olan polisler, şiddetin ve karşı şiddetin cehennemsi döngüsüne ellerinden geldiğince dayanırlar. Örneğin üniformalı personelin %70'ini temsil eden FASP'nin genel sekreteri Gerard Monat tekrar işe alınan eski işbirlikçilerin mirasçılarının kaygılandırıcı ve ayrıcalıklı rolünü durmadan açığa vurmaktadır. Aşırı sağın hareketleri içine girmiş bu yeniden işe alınanların çoğu 13 Mart 1958'deki polis müdürlüğünün avlusunda hak isteme günümüzde çıkan politik taşkınlığın nedeni oldular. Bazıları beğenilip örnek oldular. Biz bugün aynı ilkelerle hareket eden mirasçıları buluyoruz. Bunlar dişe diş, göze gözden yanadırlar. Kuvvet onlar için yalnız sopaya ve makineli tüfeğe dayanmaktadır. Bize gelince biz bu akımları tekrar canlandırma girişimlerinin her türlüsüne şiddetle karşı koyacağız. Bazıları bunları açıkça söylesinler. Bu henüz kabul edilemez ve hükümet bundan daha çok kaygılanır. Ya da yine devlet kendini sürekli düşmanlarla, öğrencilerle, işçilerle, memurlarla, esnafla çevrilmiş görmek istiyor ve yalnız önemli şekiller halinde yer değiştiren, iyice belli çevrelerde ve zaman zaman televizyon kameraları önünde oradan oraya giden ve kontroller yapan güvenlik kuvvetlerinin gösterişi içinde sığınak bulur gibi görünüyor. Bu ekranın önüne oturmuş halkın büyük bir bölümüne polisin her şeyi gözettiğini ispatlamak içindir. Karakollar boşalmışsa ne önemi var? Başkentin ya da dış semtlerin caddelerinin büyük bölümü gözetlemesiz kalmışsa ne önemi var? İmdat polisinin artık eski etkililiği yoksa ne önemi var? Esas olan ayaklanmaya karşı gelmek için hazır olmak ve aynı zamanda dış görünüşleri kurtarmaktır. İşte tam fikir birliğinde olmadığımız husus budur. Bu kayma nereye dek götürebilir? İtalya'da polisin küçümsenmez bir bölümüyle bağlantı halinde aşırı sağ gruplarının belli bir başarı ile bir gerginlik stratejisi uyguladığını gördük. Fransa'da benzeri bir tehlike yok değildir. SAC ya da gizli açık onun yerini alacak olan böyle bir grup bu bakımdan önemli bir rol oynayabilir. Eğer bir gün göz bağcılıklar artık tutmazlarsa, eğer yutturmacalar kamuoyu üzerinde yeter etki yapmazlarsa, o zaman rejime kendisine verilmiş yasalar silahını kullanmak ve henüz hiç görülmemiş teknolojik araçlarla donatılmış coplayıcı polis sürülerini salıvermekten başka yapacak iş kalmıyor. Besbelli en ileri sonuçlarına dek yürümedikçe baskı sorunları çözümlemeyecek, aksine azdıracaktır. Gerçekte Mussolini ya da Hitler'inki tipinde bir rejime geçiş bugünkü durumda az olası gibi görünmektedir. İlk önce kitleleri elde oynatmak için kullanılan, şimdiden olağanüstü bir etkililiğe erişmiş olan teknolojik araçlar daha da inceleneceklerdir. Sonra toplumun gelişmesinin hali buna güçlükle imkan verecektir. SSCB'deki gibi arayıcılara gerekli hayal gücü ile yurttaşın evcilleştirilmesi arasında çelişmeler olacaktır. Bu neden elbette Fransa sömürge haline indirgenmedikçe değer taşır kalmaktadır. Öte yandan Birleşik Devletler'de olduğu gibi çıkarın zorunları ile bugün üretim evresinden çok satış evresinde yapılmaktadır ve toplumun totaliter adıma uydurulması arasında çelişmeler olacaktır. Çünkü alıcının aşırı arzusunun uyandırıldığı cinsel isteklendirmeler sert bir ahlak düzenine iyi uymamaktadır. Ama hiçbir zaman doymamış bu aşırı arzu durmadan yoksun etmeleri de pek çoğaltmıyor. Bundan gittikçe büyüyen bir sosyal rahatsızlık ve dolayısıyla en ayrıcalıklılar için düzenlerini o denli daha sıkıca korumak gerekliliği çıkıyor sonuç olarak. Bu çeşitli öğelerin değişikliklerine uyarak kitleleri şartlandırma ve elde oynatma temelli zihin polisinin bir güçlendirilmesine doğru bir evrim kendini gösteriyor. Yürüyüş birçok batı demokrasilerinde çoktan geniş bir şekilde başlamıştır. Bunu ilk tasvir etmiş olan 1984'ün yazarı George Orwell'e yakıştırılarak Orwellite diye adlandırılabilir. Bunda sorumluların gerçeği daima tam aksi anlama gelen kelimeler arkasına saklamaya çaba gösterdikleri bir toplum düzeni söz konusudur. Bu kurnazlık onların kitlelerle daha kolayca elle oynamasına imkan sağlamaktadır. Bu tip toplumda kuram tam tamamına aksi olmadığı zaman uygulamadan bağımsızdır. Politik olarak gerici bir tedbir orada ilerici olarak adlandırılacaktır. Daha bugünden istenerek sürdürülen bu zihin karışıklığının örnekleri eksik değillerdir. Böylece bir Fransız, Amerikan demokrasisinden söz edilebiliyor. Bu yanlıştır, bunda halk yönetmiyor. Polis kelimesini alalım. Otorite onun kolektif yaşamayı düzenlemek ve toplumsal yapıyı politik kötülükçülere ya da kamu haklarını çiğneyenlere karşı savunmakla görevli personeli belirlediğini inandırmaya çabalıyor. Gerçekte pek iyi görülüyor. Polis öncelikle iktidarın kararlarıyla aynı fikirde olmayanları bastırmaya yarıyor. Polis düzenleme yaparsa her şeyden önce baskıyı düzenler. Düzeni korumak mı? Bütün rejimler altında daha çok düzensizliği korumak söz konusudur. Barış mı? Fakat sürekli bir polis savaşı söz konusudur. Zaten şunu da belirtelim. 4. Cumhuriyet Cezayir Savaşı'ndan söz etmeyi daima reddetmiştir. Ona göre bir basit polis işlemi söz konusuydu. Anlatım özgürlüğü mü? Bir günlük gazete çıkarmak için birkaç 10 milyon frank gerekir. Bunları herhangi birine ödünç verecek bir banker kazanç kavramını göz önüne alır. Bir radyo istasyonu kurmak için birkaç 10 milyon frank ve devletin izinleri gerekir. Devlet ya da onu temsil ettiklerini söyleyen iktidarın adamları Fransa'da televizyonun tekeline sahiptirler. Eğer bırakırlarsa özel sermaye hemen nöbeti alır. Demek ki anlatım özgürlüğünün ne derece bağıntılı olduğu görülüyor. Herhangi bir özel görüşümü açıklamaya hakkım vardır. Fakat basında yazılan, radyoda söylenen ya da televizyonda gösterilen ve büyük yığınlar için yayınlanan para güçlerinin ve iktidarın adamlarının kontrolü altında kalmaktadır. Bütün ustalık en büyük özgürlükçülüğün taklidini yapmaya dayanmaktadır. Elbette sansür Orwellite'ye tutulmuş toplumda yoktur. Sorguya çekme burada nezaketten başka bir şey değildir. İktidar adamlarının geleneksel göz bağcılığı çoktan sistemli bir orvelizme halinde soysuzlaşmaya iyiden iyiye başlamıştır. Kalabalıkları tutabilmek için yöntem faşist tipte baskı yapıcı bir şiddetin artık modası geçmiş uygulamasından sinsiliği içinde söz götürmez şekilde daha etkilidir. Hepimiz değişik derecelerde kurbanlarız. Toplumumuzda polisin oynadığı gittikçe artan ve felaketli rol kuşkulu değildir. Yasanın olabilir yorumlanmalarının karmaşıklığı ile engellenen, yasamacı iktidarın soluğu kesilirken halk yığınının çoğalması ve çeşitlenmesi karşısında iktidar polisin sahip olduğu zor altında tutma içinde uzatıp sıkılmaksızın son derece basitleştirici yeteneğini kullanmaktadır. Yasayı sopalarla yazdırmaya kadar ileri varıyor. İktidar yargıcın önceki temel görevlerinin sınırlı bulunacağını bilerek onun emrine baskıyı düzenlemek için daima daha önemli araçlar vermektedir. Yasa böylece her gün daha da tehdit edilmekte, hor görülmekte ve açıkça çiğnemeden önce kışkırtma kullanılması sayesinde, bu noktadayız, çarpıtılmaktadır. Özgürlük durmadan daha tuzağa düşürücü şekilde ve daha kıyarcasına saldırıya uğramaktadır. Bu polisin güç kazana kazana iktidarın kendisiyle karşı karşıya geleceği, sonra genelleşen bir kanser gibi tüm topluluğu ölüme sürükleyeceği ana dek gidecektir. Çünkü polis gerçekten kanser doğurucu olabilir. Hoşnut olmayan 100 kişiyi coplarsa ve 1000 kişi protesto etmeye gelirse onlara bombalar atar ve genel bir gösteriye sebep olur. Buna o zaman 100 bin karşıt katılır. Bu da hükümetin merkezini korumak için makineli tüfekler ve zırhlı arabalar gerektirir. Polis şefi o zaman kurumları kurtarmış olmakla övünecektir. Ama gerçekte kördüğü yüzünden başlangıçtaki karışıklıkla ortak ölçüsü olmayan baskı araçları kullanan polisin kendisini onların tehdit edilmesini durdurmamış olacaktır. Bir ters düşünceye, bir ters eylemle karşılık vermiş olacaktır. Yorumlama sayıklaması, paranoya, kanserleştirmenin süreci halinde uzatılacaktır. Fakat gözden yitirmemek gerekir. Bu uğursuz süreci yürüyüşsüzlüğe koyacak olan iktidarın kendisidir. Geçirdiğimiz bunalım doğuda olduğu gibi batıda da bütün gelişmiş sanayi ülkelerini içine almaktadır ve dünyanın kalan bölümü üzerinde yankılanmaktadır. Tümüyle uygarlık dava konusudur. Kışkırtma aşırılığından hasta bir uygarlık. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde daha açık seçik bir şekilde göreceğiz. 29. ayrımın sonu. Sayfa 367.